Hayatın sesleri. Haftanın, ayın, yılın son günündeki birlikteliğimize hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın sesleri başladı. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 2018 yılında da hayatın seslerinin devam edeceğini siz sevgili dinleyenlerimizle paylaşmak istiyoruz. Programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye çok çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi bugün de siz sevgili dinleyenlerimize. Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk sizleri de beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Sevgili Meltem, telefonlarımızın başında telefonlarınızı bekliyor. Evet, hayatın sesleri tr.net.tr elektronik posta adresimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımızın da adı buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Yeah.
lezzet hikayeleri. Lezzet hikayeleri köşemizde her zaman olduğu gibi gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi günler.
Evet, yılın son günündeki birlikteliğimiz bu. Ancak 2018 yılında lezzet hikayeleriyle yine dinleyicilerimizle birlikte olacağız ama cuma günleri değil, bundan böyle pazartesi günleri birlikte olacağız.
Ne
pazartesi
güzel.
Bekliyoruz sizi stüdyomuza.
Tamam, gelin
yeni
pazartesi.
Yılın ilk gününde birlikte olacağız.
Ne güzel, keyifle.
Evet, dinleyicilerimizle son gününde de birlikteyiz. İlk gününde de yine birlikte olacağız. Ve bugün tabii ki yeni yıl yemekleri diyelim,
evet.
Değil mi?
Ben şanslıyım o zaman. Hem başında hem sonunda oluyor olmak bana nasip olacak. Çok güzel, çok keyifli. Evet, yeni yıl yemekleri. Aslında yeni yıl kavramı hani Hristiyan aleminde Noel olarak adlandırılıyor olsa da
evet.
Bizde tamamen yeni bir yıla başlıyor olmanın bir...
yeni bir yılın
evet,
umudu,
heyecanı.
Evet.
Hatta bizim ailede...
Beklentiler belki.
Aynen. Bizim ailede çünkü şöyle yapılırdı. Çocukluğumdan beri hep böyledir zaten. Hani bütün amcalar, bütün halalar bir araya gelinir. Gündüzden yemekler hazırlanır.
Gece boyu muhabbetli
tabii,
sofraların
aynen,
olduğu değil
öyle.
Mi?
Neden orada işte hem bir geçmiş yılı değerlendiriyoruz. Bir de o bir yılın içerisinde koşturmaca da mutlaka unuttuklarımız, yani birbirimize paylaşmadıklarımız falan oluyor. O yemeklerde, bu tür yemeklerde o yılın değerlendirmesi, belki geleceğe yönelik neler yapılacağı ile ilgili böyle keyifli sohbetler geçerdi. Ben çok severdim zaten. Ama herkesin şu anda algıladığı ya da toplumda hani hindi dolması yemek, hı hı, en büyük yemek o gibi algılansa da bizim için öyle değildi. Hani mutlaka belki tavuk olurdu, tavuklu pilav yapılırdı, hı hı, ama...
Her evde olmazdı,
evet, evet,
tabii.
Ve bizde mesela önemli böyle bir güveç yapılırdı çok güzel. Üzerine üstü kapatılır hamurla patates, et, domates, biber... güveçte. Üzerine de babaannem hamurdan böyle kapatır üstünü. Onu ocakta üstüne köz koyarak, yani ateşte değil de közde ekmek yaptığımız bizim ocak var. Ocağın üstüne koyar, etrafına odunlar, o yanmış odunları, közleri koyar. O böyle işte öğleyin yaptıysa akşama kadar 6 saatte 7 saatte yavaş yavaş pişerdi. Ve bizim için hani hindiden, 40 tane hindiden çok daha güzeldi,
evet,
böyle bir yemek.
Evet, kesinlikle.
Ama genel alışkanlık ve hani biraz da bunu da söylemek istiyorum. Normalde Avrupa'da da bu İngilizlerin çıkartmış olduğu, aslında Şükran günlerinde, onların Kasım'ın 22'sinde Şükran günleri var. Bu da Şükran gününün anlamı da Amerika'ya gittiklerinde yerliler hindi avlayıp mısır ekmeği yaparak bir yemek yerlermiş. Hı hı. Bunları öğretiyorlar. Onlar da bu öğrettikleri, hani hindi avlamayı, hı hı, ve mısır ekmeğini yeni öğrendikleri için İngilizler ona şükran olsun diye, hani onlardan öğrendiklerinin karşılığında böyle bir yemekleri var. Hani herhangi bir dini bağlantısı yok. Ama buradan para kazanacağını anlayınca İngilizler bunu bir pazarlama taktiği haline dönüştürmüşler ve tüm dünyaya hani yılbaşında, Noel'de ya da Şükran gününde hindi yemeye alıştırmışlar.
Evet.
Öyle diyelim.
Bir de hani çok kalabalık sofralarda bir araya geliyoruz. Hindi de herkese yetecek büyüklükte olduğu için belki de tercih sebebi.
8-9 kişiye çok rahat, hı-hı, yetebilecek şekilde oluyor. Yapımdan biraz bahsedeceğim ama ben nasıl bizdekiyle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Son 4-5 yıldır özellikle Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin de çalışmalarıyla oğlak dolması yapıyorlar. Dolsa da yesek diye. Hani
evet,
hindi doldurmayalım. Hani mutlaka hindi üreticileri de var ülkemizde ama oğlak daha bir Anadolu, daha bir Türk geleneği. Çünkü özellikle 80'e hatta 90'lara kadar Türkiye neredeyse et ihtiyacının yarıya yakınını ya da üçte birini, yarıya yakınını kuzu ve oğlaktan karşılarken o yıllardan sonra, 90'lardan sonra yavaş yavaş dana etine doğru kaymış.
Hı hı.
Ama hala da örneğin gidelim Akdeniz'deki Toroslara çıkalım, Muğla'ya gidelim. Hatta bizim Denizli'nin teke yöresi, o Isparta bölgesine falan gittiğimizde görürüz ki orada keçi eti ve oğlak eti çok istenilen, aranan ve tüketilen bir ürün. Hı hı. Zaten kendisi de etlerin içerisinde en az yağ sahip olan, derisiyle eti arasında hani normalde böyle bir yağ tabakası, evet, olur ya, oğlakta kesinlikle böyle bir yağ tabakası yoktur. O sebeple kolesterol içermez, sağlık açısından tüketilebilecek en sağlıklı etlerden bir tanesi. Öyle olunca bu kampanyalarla oğlak dolması nasıl hindi dolması yapılıyorsa oğlak dolması yapılıp...
Aynı mı yapılır?
Aynı aşağı, evet, yukarı anlatacağım bir hemen, hı-hı, iki dakika sonra şeyi, ama görüntü anlamında tabii oğlak birazcık daha büyük. Yani evet, o neredeyse 10, 12, 13 kişi, 14 kişiye yetecek kadar büyüklükte oluyor. Ve şeye göre kırmızı et olması sebebiyle çok daha uzun sürede pişerse daha lezzetli oluyor. Hı-hı. Yani hindi de 2 saat gibi, 3 saat gibi zamanda pişerken oğlağı böyle 4 saat böyle fırında bekletiyor olmak, evdeki fırınlarda belki yapmak mümkün değilse o pide fırınlarında yapıyor, hı-hı, olmak mümkün.
Ki yılbaşında bu tür hizmetler veriliyor.
Yani evet, birçok firma şu anda özellikle Ankara için arandığında Google arama motorlarına, hı-hı, yazıldığında rahatlıkla oğlak dolması diye bulabilirler. Tüketmek isteyenler tabii. Bu lezzetinin yanında yapılışı ile ilgili de mesela ikisinde de, yani hindi dolmasında da oğlak dolmasında da iç pilavın içerisinde kendi hayvanın ciğeri var mesela. Hmm. Karaciğerini koyuyorlar mutlaka, ya da hani varsa kalbinden biraz koyabilirler. Ondan koyup içinde fıstıklarıyla birlikte bir iç pilav hazırlanıyor önce. Hmm. O iç pilav hazırlandıktan sonra oğlağa normalde hindide de var bu terbiye şekli. Süt ya da yoğurtla salça, karabiber, biraz sarımsak koyup dış yüzeyi daha çıtır olsun diye onunla iyice bir sıvadıktan sonra, onu üzerine yaydıktan sonra bir torbanın içine koyup hindide mesela 3-4 saat bekletiyoruz. Ama oğlakta iyi yapılan yerde, ben İzmir'de gittiğimde yiyorum orada. İsmini de anmak isterim. Özer Türer diye bir İzmir Koyun Keçi Birliği Başkanımız var. O her gittiğimizde bize ağırlar sağ olsun. Üzerine o bir gün önceden kestikten sonra sütün içinde bekletiyor.
Terbiyeleniyor evet, yani bir de.
Ve hiçbir şey koymuyor. Sadece süt ve tuz koyuyor. Ertesi gün gene o salça, yoğurt ve sarımsak ve karabiberin olduğu bir sos hazırlayıp gene onun üzerine sürüyor. O aynı şekilde kendi...
Hem nar gibi kızarmasını tabii, sağlıyor,
aynen,
değil mi?
Evet, evet. Ondan kaynaklı. Ve o iç pilavı da içine koyduktan sonra dikiyorlar onu, iç pilavın içini. Sonra bir tepsiye konuluyor. Önce üzeri kapatılıyor alüminyum folyoyla. Fırına veriyor. İşte bir 3-4 saat piştikten sonra o alüminyum folyoyu alıyor ki, çünkü ister istemez buhar yapıyor.
Tabii.
O buhar yaptığı için de yumuşuyor.
Evet.
O yumuşalığı, o çıtır çıtır olması için kaldırıyor. Bir 40 dakika daha belki fırında tekrar bekliyor. Böyle nar gibi o zaman kızarıyor işte.
Evet.
Hatta böyle aldığınızda, elinize salladığınızda o et böyle
dökülüyor.
Evet, dökülecek.
Evet,
güzeli böyle oluyor.
Nasıl zengin bir mutfağımız
tabii,
var
tabii.
Değil mi? Muhteşem.
Aynen. Hindide de aynı şey yapılabilir. Evde aynı harcı hazırlayıp işte 3-4 saat beklettikten sonra fırına verip o iç pilavı yine içine doldurup aynı şekilde kendi karaciğeri varsa... Hindinin ya da tavuk karaciğeri olabilir. Ondan bir iç hazırlanıp, iç harç hazırlanıp içine doldurulduktan sonra fırına konulabilir. Ve rahatlıkla 3-4 saat içerisinde, hatta 2,5-3 saat içerisinde çok iyi bir şekilde o da nar gibi kızarıyor ve sofralarımızdaki yerini alıyor,
alıyor
aslında.
Mevsim itibariyle kestaneli de yapılabilir tabii ki
evet,
bunlar
evet,
değil
evet,
mi?
Evet, evet, evet, evet. Mesela içine bazıları kuş üzümü koyuyor, taze otlardan koyuyorlar bazen. Hı hı. O döneme göre değişiklik gösterebilir. Herkesin damak zevki,
damak
bu arada
zevkine,
önemli olan.
Evet, göre.
Bir de önceden sadece oğlak hani eti belli bir dönemde var olurdu. Yani Mart-Nisan aylarında daha çok tercih edilirdi. Ama hem üretimin, yani üreticilerin, hı hı, yıl boyu süt almak için doğum zamanlarını planlamasından kaynaklı, hem de her dönem yiyebilmek adına artık doğumları ona göre planlayarak her dönem oğlak eti yemek mümkün. Bir de oğlak hani keçinin yemediği ot başını artırmış derler,
hı hı,
ya.
Evet.
Onun için seçici bir hayvandır. Her şeyi yemez. Ondan
ama doğadan beslenir.
Tabii doğadan beslenir. Evet. Neredeyse yani Türkiye'dekinin %95'ine yakını çiftlik hayvanı değildir. Doğada gezen hayvanlardır. Onun için de organiktir desek yeridir. Yani evet. Bir dana meralarda yayılan bir hayvan değil artık. Hepsi besanelerde yapılıyor ama bir oğlak, bir koyun ya da kuzu kesinlikle büyük bir çoğunluğu yani %90'ı yakını dağlarda, yaylalarda otladıkları için lezzeti ve besin değerleri çok daha farklı oluyor.
Evet, şimdi ana yemeğimizi belirledik yılbaşı sofralarımız için. Özellikle oğlak etini denemeyen dinleyicilerimiz varsa mutlaka denesinler. Oğlak etli dolmayı denesinler diyoruz. Ana yemeğimizi belirledikten sonra tabii çok zengin olur bizim sofralarımız. Çünkü muhabbetler çok uzun olur o gece. Uzun uzadıya oturulur sohbetle.
Mesela ben gene o zamanlarda kış olması sebebiyle çok güzel o pilavın da yanında yemek üzere üzüm hoşafı yapardı babaanne. O üzüm hoşafının içerisine mutlaka işte kayısıdan konur, bir parça incirden konur. Hoşaf da gene yılbaşı denliğinde aklıma gelen yemeklerden bir tanesi. Mutlaka tabii ki kuru yemiş olacak. O televizyon izlerken kuru yemişlerimizi yiyeceğiz.
Meyve olmazsa olmaz
aynı şekilde. Mesela kabak tatlısı gene kış mevsiminde o tam bahardan geçtiği için kabak tatlısı kaymağı ile birlikte olmazsa olmazlardan. Hani mutlaka işte yemeğin yanında hoşafı yedikten sonra biraz daha vakit geçince o kabak tatlısı da gelirdi. İncir tatlısı yaparlar bizde gene. Hiç şeker kullanmadan sadece üzüm suyuyla onun üstüne yani incirin kuru incirin üzerine o üzüm suyunu dökerek şerbetleyerek çok güzel incir tatlısı yaparlar. İçine ceviz koyup böyle gene. Bu tür lezzetler sofralarda yerini alır. Biz de büyük bir keyifle yerdik.
Evet. Şimdi 2017'de yemeye başlayacağız. 2018'de noktalayacağız aslında.
Aynen öyle.
Ama tatlıyla noktalayacağız.
Ağzımız tatlı olsun.
Ağzımız tatlı olsun 2018'de de. Yeni yıl dileklerinizi de alalım o zaman.
Herkese sağlıkla, öncelikle her şeyden önce sağlıklı bir yıl diliyorum. Sevdikleriyle mutlu, huzurlu günler geçirsinler.
Çok teşekkür ediyoruz biz de size sevgili Mehmet Efe. Mutlu yıllar diliyoruz.
Size de.
Her şey gönlünüzce olsun 2018'de de. Ayrıca 2017 yılı içinde hayatın seslerine katkılarınızdan dolayı da teşekkür ediyoruz. 2018 yılında da birlikte olacağımızı söyledik. Dinleyicilerimize hatırlatalım. Ancak günümüz değişti. Pazartesi günü birlikte olacağız. Bugün noktayı koyacağız ama pazartesi günü yine görüşmek üzere diyelim ve çok teşekkür
ben
edelim.
Teşekkür
tekrar
ederim.
Mutlu yıllar.
Mutlu yıllar.
Sevmeye değmedi.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki stüdyo konuğumuzla hemen siz dinleyicilerimize tanıştırmak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Özkul Çobanoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün Nardugan'dan konuşacağız. Yeni yıl bayramı diyebilir miyiz hocam?
Yeni yıl bayramı diyebiliriz. Ama öncelikle bizdeki takvim anlayışının biraz sağına soluna bakmakta fayda var. Biz Türkler geçmişte takvimi iki büyük mevsime ayırıyoruz. Kış mevsimi ve yaz mevsimi olmak üzere. Yani dört mevsim yok. Dolayısıyla yılbaşı aslında 21 Mart'la başlıyor. Ama gün dönümlerinde, ekinokslarda çok eski zamanlardan beri insanlık dünyanın her tarafında bunları fark etti ve bunlarla ilgili ritüeller, törenler yaptılar.
21 Mart'la mı başlıyor, evet, dediniz? 21 Aralık
21 Mart'la başlıyor. Yılbaşı o Bozkır'da. Aha. Ama Bozkır'a çıkmazdan hemen öncesi Güney Sibirya ormanları ve özellikle de Uralların batısı. Biz Türk dünyası kültür ekolojisinin yaşandığı yer olarak hep Türkistan aklımızda. Hep Orta Asya, hı-hı, Türkistan, hatta biraz Sibirya diyoruz, orayı diyoruz. Büyük Türk elini düşünüyoruz. Oysa bizim milletimizin çok büyük bir kısmı, Çuvaşlar, Kazan Tatarları, efendim Başkurtlar, Uralların batısında yaşıyorlar. Ve orada daha ziyade Urallı akrabalarımız var. Narduvan Bayramı da mesela yılbaşı mevzumuz olan oralarla alakalı. Orada çok önemli çünkü yılın en uzun gecesi. Yılın en uzun gecesi, inandıkları en büyük güç gök tanrı olan bir toplulukta. Ki bu güneşle sembolize edilir.
Dolayısıyla nar güneş demek, nar güneş zaten anlamına, değil mi? Geliyor. Dugan ya da duva.
Tukan, dugan, dogan. Yani
doğan anlamında.
Doğan anlamında. Nar Moğolca'da güneş anlamında. Türkçe'ye burada örtmece olarak alınıp kullanılıyor. Çünkü güneş aynı zamanda da gök tanrının sembolü, simgesi. Hı hı. Dolayısıyla o zamanlarda o adı anmak tabu. Tabu bir kelime olduğu zaman bu müstehcen kelimelerde de oluyor. Komşularımızın kelimelerini alıp kullanıyoruz biz de. Komşularımız da çoğunlukla bizim kelimelerimizi alıp onlar bir tabu kelime yerine kullanacakları, hı hı, zaman onu kullanıyorlar. Yani nar tukan, nar doğan bu şekilde izah edilebilir, evet, komşularımızdan almamız. O uzun gece, ki orada gece biraz Sibirya'ya doğru gittiğimiz zaman iki aya sarkan bir gecedir. Beyaz gecelerden sonra gelen ve kara geceler dediğimiz geceler başlayacak. Onun başlangıcı aynı zamanda en uzun gece. Güneşi kaybetme korkusu. Güneşi kaybetme yaşam kaynağını, onların inanışıyla da Tanrı'yı kaybetme beraberinde iç içe bunlar. Dolayısıyla bunun bayram olma nedeni, bugünün bayram olma nedeni mevcut bilgilerimize göre bunlar. Ha şimdi Noel de oralara geliyor, yılbaşı da oralara geliyor, onunla örtüşüyor. Sümerlerde benzer bir uygulama var diye bazı arkadaşlarımız bunu yeni yılla da örtüştürmeye başladılar. Evet. Noel'in aslıdır diyenler var. O başka bir tartışma ama en azından Türk kültür tarihinde, Türk mitolojisinde benim işaret ettiğim cepheliyle var olduğunu biliyoruz.
O zaman ilk başta Türkler tarafından kutlanmaya başlanmış, sonra mı Avrupa'ya taşınmış yılbaşı olarak, Noel Baba olarak gitmiş? Çünkü bir de bunların Ayaz Ata dedikleri bir Noel Baba'nın rakibi var, değil mi?
Noel Baba'nın rakibi demek
doğru değil diyorsunuz.
Doğru değil ama Türk kültür tarihinde kışı sembolize eden, benim çocukluğumda ben Türk dünyasının en batısından geliyorum, Ayvalık'tan geliyorum. Ayvalık'ta Ayaz Ata demiyoruz ama ben büyüklerimin Şubat ayında, Ocak ayında dolunaylı soğuk gecelerde Ayaz Paşa kol geziyor dediklerini çok duydum.
Evet.
Ve öyle bir Ayaz Paşa'dan bahsediyorlardı ki bu biraz tüyler ürperten bir Ayaz Paşa gibiydi. Yani daha sonra bu işlere merak salıp Türk dünyasında onun adının Ayaz Ata olduğunu, Ayaz Baba olduğunu öğrendiğimde Anca bizde o paşa ile ifade ediliyordu zaten.
Bu ataerkil olmamızdan kaynaklanıyor herhalde. Tabii ki. Paşa, ata, tabii baba.
Ki. Tabii ki. Paşa baş ağa, en büyük ağa anlamında. Bin yıllık Müslüman Türkiye Türklerinin bir ferdi olarak bizimkiler artık ona Ayazata diyemezlerdi. O eski şekliyle kalamazdı ama Dolunay'ın ya da ayın aylı gecelerde yakıcı soğuğa Ayaz diyoruz. Türk dünyasının her yerinde Yakutlardan Çuvaşlara kadar her yerinde yaygın bir kelime bu ve yaygın bir inanç. Dolayısıyla Noel falan çok yeni şeyler sayılır bizim evet. Ayaz Atamızın yanında.
Evet.
Ayaz Ata'nın soğukla soğuğu simgeliyor, soğuğu sembolize ediyor. Hatta bazı Türk boylarında işte Başkurtlardadır, Çuvaşlardadır. Onun bir de torunu var. Kız, Ayaz Kız ya da Kar Kız gibi adlandırmalarla da karşımıza çıkıyor. Bunları biz unuttuk işte. Dediğim gibi paşaya dönüştü. Halk arasında var yok arası bir varlık olarak yaşıyor. Ayaz ve yel aslında bin yıllık Müslümanlığımıza rağmen hala yaşıyor. Mesela bir takım hastalıklar için yel çarptı dediklerinde yel çarptı ile cin çarptı eş anlama geldiği yerler var.
Evet.
Yani mitolojik bir figür olarak İslamileşerek yel çarpması, cin çarpması, efendim Ayaz'ın varlığı o şekilde yaşıyor. Onları söylemek mümkün.
Evet. Peki...
Ama biz bunları unuttuk. Unuturken de mesela bizim ressamlarımız içerisinden birisi çıkıp Ayaz Ata'nın tablolarını yapmadı. Bizim heykeltıraşlarımız içerisinden birisi çıkıp Ayaz Ata'nın heykellerini yapmadı.
Hı hı.
Ne muhteşem, ne heybetli adamdır o. Yunanların Zeus'undan falan çok daha heybetli olduğunu, mehabetli olduğunu düşünüyorum. Onun torunu, Kar Kız'ın en az Afrodit kadar güzel bir kız olduğunu biliyorum.
Evet.
Ama bir ressam bunun tablosunu çizmediği için, bir heykeltıraş heykelini koymadığı için bunları göremiyoruz.
Göremiyoruz.
Dolayısıyla Türk bilim adamları kadar hatta bilim adamlarından daha fazla iş biraz da bizim sanatkarlarımıza düşüyor. Güzel sanatlarla uğraşanlarımıza düşünüyor diye düşünüyorum.
Evet. Peki hocam akçam ağacı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü akçam ağacı altında kutlanırmış. Ağacın üzerine dilekler yapılırmış.
Akçam ağacı akçam olarak karşımıza çıktığı kadar akça kavak olarak da çıkar aslında. Sibirya'da çok yüksek yerlerde sadece çam olabilir. Onun ötesinde her yerde yaygın olan kayın ağacıdır. Akça kavak ağacıdır. Bizim Anadolu'da akça kavak dediğimiz ağaçtır. Ama bu Narduvan'da bu tür Türk mitolojisinde kastedilen ağaç bizim kozmolojimizde, Türk kozmolojisinde kainat üç kattan oluşuyor. Yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü. Biz üzerinde yaşadığımız toprağı yer olarak adlandırıyoruz.
Hı hı.
Bu kelime muhteşem bir kelimedir, muhteşem bir terimdir. Yer, bir şeyleri yiyor. Ne yiyor? Hayatları yiyor. Yani hem zamanı hem mekanı ifade eden, yeryüzünde hiçbir dilde buna denk bir kelime olduğuna inanmıyorum ben. Yer, insanı yer, kayayı yer, her şeyi yer. Zamanı da ifade ediyor ve aynı zamanda mekanı da ifade ediyor.
Hı hı.
Bu yerin altı var. Orası kötülerin gittiği yer, cehennem gibi düşünülebilecek
evet.
olan yer. Ve gök var, göğün de yüzü var, gökyüzü. Ve onun üzerinde 9 kat yukarıda kutup yıldız dediğimiz yıldızın üzerinde gök tanrının mekanı orası, sarayı orası. Şimdi oradan yeryüzüne uzadığı düşünülen bir büyük direk, kazık. Buna altın kazık diyorlar eskiden. Bazı yerlerde demir kazık diyorlar. Anadolu'da hala birçok yerde yaşar demir kazık, altın
evet.
kazık adlarıyla. Bu inanışla alakalı aslında bu bir ağaçtır. Yani hem yer altını kökleri itibariyle yeraltı dünyasını, gövdesi itibariyle bugünkü dünyayı, yeryüzünü ve dalları itibariyle de göğü, gökyüzünü Tanrı katına ulaşan sıra dışı bir ağaçtır ve bu ağaç hayat ağacıdır. Bizim İlk anamız aslında Bozkurt değil. Bozkurt'tan meydana gelme miti Türk mitolojisinde en son meydana gelen mittir. Bizim ilk mitimiz, ilk yaratılış mitimiz kayın ağacından yani kadın ağacından yaratılmadır. Bizim ilk anamız kayın ağacıdır ve kayın ağacı Anadolu'daki ağaçlar gibi çelimsiz kayın ağaçları yok o Sibirya'da. çok ciddi güçlü ağaçlar var. Biraz çenttiğiniz zaman belli zamanlarda belli yolla size süt veriyor. Şor Türkleri buna kayının süyesi diyorlar. Sütü, suyu anlamında. Hı hı. Yani o ağaç kelimenin tam anlamıyla bir anne gibi o taygada açlıktan ölmek üzeresiniz. Sizi besliyor. Sütü var. Dolayısıyla hayat ağacını hem böyle koruyan, ana gibi müşfik besleyen bir yönüyle hem de göğü, yeraltını ve yeryüzünü birleştiren adeta bir asansörmüş gibi, hı hı, iletişimini sağlayan bir varlık olarak düşünmüş Türkler. Bunu ullamışlar. Sadece Türkler değil, diğer Altaylı kavimlerde de var bu. Yani Korelilerde var, Moğollarda var, Tunguzlarda var, Japonlarda var. Japonlar da çok daha güçlü şekilde yaşıyor. Urallı yeğenlerimizde, yani Macarlarda çok güçlü şekilde yaşıyor. Estonlarda, Finlandiyalılarda. Bizim adını bilmediğimiz Finlandiya ile Ural dağları arasında küçük küçük bir yığın Fin-Ugor kavmi dediğimiz kavimler var. Bunlar küçük. Küçük diye Türkiye'den uzman da yok. Hiç kimse bunları çalışmamış. Bunlar kendileri sayı itibariyle küçük olabilir. Ama dillerindeki mitolojik malzeme, kültür malzemesi bizim 10 bin yıllık, 15 bin yıllık kültür tarihimizi aydınlatacak zenginliğe sahip. Ama maalesef biz her şeyi rakamlarla ölçmeye başladığımız için o toplulukları küçük buluyoruz, çalışmıyoruz. Dillerini, kültürlerini çalışan insanımız yok Türkiye'de.
Evet, biz de unutulmaya yüz tutmuş işte bu bayramdan bugün itibariyle sizin bilgilerinizden yararlanarak dinleyicilerimizi de bilgilendirmek, unutulmaya yüz tutmuş bu güzel Nardugan Yeni Yıl Bayramı'nı dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Vakit itibariyle çünkü 22 Aralık'tan sonra gelen ilk Dolunay.
Evet.
Diyebiliriz değil, evet, mi? İlk Dolunay yeni yılın ilk günü olarak kabul ediliyor. Biz, evet, de şimdiden dinleyicilerimizin yeni yıllarını kutlayalım. Size de mutlu yıllar dileyelim ve çok teşekkür edelim hocam geldiğiniz için.
Çok
bizleri aydınlattığınız
ederim.
İçin sağ olun, var olun.
Herkesin Nardugan Bayramı kutlu olsun.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sizin de kutlu olsun. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Özkul Çobanoğlu bizlerle birlikteydi. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz.
Tek tek anlat istiyorum bu aşk değil.
Türklerde spor kültürü. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, Hayatın Seslerinde 2017'nin Türklerde Spor Kültürü köşemizin sonuncusundayız. Bugün dinleyicilerimiz size veda edeceğiz bölüm olarak da. Şimdi konuştuklarımız çerçevesinde hocam, Türk spor kültürünün geleceğine yönelik düşüncelerinizi almak istiyoruz. Şimdi Türk spor kültürümüzün gelecek nesillere aslına sadık kalarak aktarılabilmesi için neler yapılması gerekmektedir acaba? Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Nilgün Hanım, günümüze kadar Türk spor kültürünün sosyal ve kültürel yönü göz önünde bulundurularak, geleneğini bozulmadan koruyarak geleceğe nasıl taşınabiliri üzerinde fikir yürütmemiz gerekiyor. Türk spor kültürümüzün adı altında bazı etkinlikler düzenlenmektedir. Bu tür düzenlenen etkinlikler Türk spor kültürünün amacı ve derinliği ile örtüşmemektedir. Türk spor kültürünün komedileştirilmesine müsaade edilmemelidir. Türk spor kültürü ritüellerinde olmayan yönleriyle basitleştirilmemeli ve sportif amaçtan çıkarılarak basite indirgenip eğlenme oyunu ve alay konusu haline getirilmemelidir. Türk spor kültürü tarihten gelen, kökleşmiş ve kültürün bir parçası olmuş kuralları ile aslına uygun olarak yapılmalıdır. Türk spor kültürümüz yozlaşmış ritüellerden arındırılmalıdır. Türk sosyal hayatındaki ata ve milli sporlarımız estetik yapısıyla sosyokültürel hayatımızın bir parçası olmuştur. Türk sporları Türk tarihi kadar eski olup Türk'ü ve Türk'ün inancını anlatır. Bu amaçla Türk spor kültürünün bütün yönleriyle araştırıldığı Türk Sporları Enstitüsü kurulmalıdır. Türk sporları bir şereftir, bir kültürdür. Bunun yapısıyla oynamak doğru olmadığı gibi Türk sporlarının ciddiyeti ve estetik yapısıyla uyuşmayan komedi türü unsurlar bizi ciddiyetten uzaklaştırır, Türk sporlarının eğlenceleştirilerek yıpratılmasına müsaade edilmemelidir.
Peki hocam, var mı bunun örnekleri, verebilir misiniz bize?
Buna ait pek çok örnek verebilirim. Bunlardan bir tanesini vermek istiyorum. Nilgün Hanım, bazı festivallerde domates üzerinde yağlı güreş düzenliyorlar. Bu düzenlenen etkinliğin Türk kültürüyle atasporumuz yağlı güreş kültürüyle uzaktan ve yakından ilgisi yoktur. Nimetle oynanılamaz. Nimet ziyan edilemez. Nimet ayaklar altında ezilmez. Spora, dine, örfe, adetlere ve geleneğe aykırıdır. Pehlivanların domates üzerinde yağlı güreşte yaptığı ritüeli içeren hareketlerden eli yere sürmek, alına götürme gibi hareketler er meydanında güreş alanında yapılır. Yağlı güreşin ritüelleri domates alanında yapılmamalıdır. Yerler domateslerin salçaya dönmüş haliyle kaygan olduğu için pehlivanlar güreşemiyorlar bile. Bu yapılanın atasporumuz yağlı güreşle hiçbir ilgisi olmadığı gibi bunların güreştikleri de söylenemez. Sadece birbirlerini itiyorlar. Pehlivanların vücutlarındaki yağ da domateslerin salçaya dönüşmüş haliyle özelliğini kaybediyor. Amerika'daki çamur güreşinin benzerinden başka bir şey değildir. Bunun yapılmasının kültürel erozyona büyük bir zararı vardır. Bunu seyreden gençler ve yabancılar atasporumuz yağlı güreşi böyle zannedeceklerdir. Atasporumuz yağlı güreşin kutsallığı vardır, manevi değeri vardır. Bu manevi değeri cıvıtmaya, sulandırmaya çalışırsanız bütün kültürel değerlere de zarar vermiş oluruz. Kültürel erozyon bozulması, sırf şov, gösteri ve eğlenme amacıyla manevi değerler bozuluyor. Burada hakemlerin de domates güreşinde şova katılması, hakeme verilen değerde büyük bir manevi değer ayaklar altına alınıyor. Hakeme verilen değer ve duyulan saygı içinde ustaya saygı vardır. Ustaya, yaşlıya, yağlı güreşe saygı vardır. Her şeyden önemlisi güreş ahlakı vardır. Siz o ahlakı göstereceksiniz ki gerçek bir güreşçi olacaksınız. Gerçek güreşçi güçlü olan değil, ahlaklı olandır. Ahlaklı olmayan güreşçi olarak kabul edilemez. Güreşin kurallarına ve manevi değerlerine saygı duymayan güreşçinin güreşçi olarak sayılması düşünülemez. Pehlivan aynı zamanda bir idealdir. Ahlak ve kahramanlık idolüdür. Toplumun manevi değerlerini sırtında taşır. Yağlı güreşte güreşçiler, hakemler ve organizasyondaki herkes spor ahlakına uygun davranıyor mu? Yağlı güreş yapılırken geleneklere uyuluyor mu? Etik açıdan bunların acilen araştırılması gerekmektedir.
Evet. Şimdi peki Türk sporlarının geleceği için önerileriniz var mı hocam? Ne tür önerileriniz var?
Bu önerilere devam edeyim isterseniz. Evet, Nilgün Hanım elbette var. Nilgün Hanım, Türk sporlarının hepsinin bağımsız, kuramsal bir yapıya kavuşturularak daha verimli olması için standartlar geliştirilerek hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye, yabancı spor branşlarını Türk sosyal hayatına katarken, milli takımlarında devşirme sporculara yer verilirken, kulüplerde yabancı sporculara da yer almaktadır. Ata ve milli güreşlerimizden yağlı güreşin de gelişmesi, geliştirilmesi, canlı tutulması, sistemli, etkin, yapısal bir kurumlaşmaya yönelik kararlar alınarak milli politikamız olmalıdır. Kırkpınar Türk tarihi kadar Türktür. Yapılması düşünülen tesisin adında stadyum kelimesi gibi yabancı bir kelime olmamalıdır. Türk spor kültürünün hafızasında olan özgün terimler kullanılarak güzel Türkçemize yer verilmelidir. Türk spor tarihi bizim hafıza mekanımızdır. Türk spor kültürünün tarihsel gelişimi içinde müzeleştirilmesi ciddiyetle ele alınarak sonuçlandırılmalıdır. Bu bizim Türk tarihine ve Türk toplumsal hayatına karşı yapmamız gereken milli bir görevdir. Bizim yabancılaşmamamız için bu Türk spor tarihi müzesinin kurularak geleceğe aktarılması temel görevimizdir. Bunun için tez elden bilimsel ve teknik yapıyla kurulma çalışmaları başlatılmalıdır. Türk spor tarihi ile ilgili birinci temel kaynaklara dayalı eserlerin basılması, yeni eserlerin desteklenmesi ve Türk spor tarihi kütüphanesinin kurulması, belgesel filmlerin toplanması veya yeni belgesel filmlerin yapılması düşünülmelidir. Türk spor kültürümüzün yaşatılması ve tanıtılmasındaki ihmalimiz milli kültürümüze erozyon yaratır. Örneğin, Güreş Federasyonu bünyesinde serbest güreş, Greco-Romen güreş ve kara kucak güreş ne kadar önemliyse yağlı güreş de o kadar önemlidir. Güreş Federasyonu'nun faaliyet programı içerisinde yağlı güreş faaliyetleri de düzenlenmelidir ve bizzat bunu faaliyet programları içerisine almalıdır. Sumo nasıl dünyaya tanıtılmış, Avrupa ve Dünya Federasyonu kurulmuşsa aynı şekilde yağlı güreşin de bu aşamalara gelecek şekilde bir politika geliştirilmesi gerekmektedir.
Peki sumo dediniz. Japonlar sumoya nasıl sahip çıkmışlar acaba?
Nilgün Hanım, Japonlar savaştan sonra bütün ülke yıkılıp bombalandığı için korkunç bir açlık çektiler. Kültürel mirası olan tarihi yapıların çoğu yok olunca tarihlerinden ve kültürlerinden geriye kalan her şeye tüm güçleriyle sahip çıktılar. Kültürlerini yaşatabilmek için her türlü eski otantik gelenekleri yaşatmaya çalıştılar. Şöyle ki Japon sporlarını, sanatlarını, kılıç ustalarını ve bunun gibi temel eğitimlerinin başlangıç kısımlarını tamamen kendi kültürlerini ve kültürel değerlerini çocuklara öğretmeye adadılar. Örneğin Japonya'da okul eğitiminin ilk yıllarında çocuklara Japon kültürü ve kültürel değerleri öğretiliyor. Çocuklara davranış eğitimi veriliyor ve ondan sonra okuma yazma gibi diğer dersler başlıyor. Judo zorunlu bir derstir. Her şeye çok değer verdikleri için %100 sumoyu otantikliğini koruyarak yapmaya çalışmaktadırlar. Geleneksel sporun özelliği geleneksel kurallara göre yapılmasıdır. Burada bir numaralı amaç geleneklerini yaşatmayı kendilerine hedef olarak seçmişler.
Evet, şimdi peki Türkiye'de yağlı güreşçilerle sumocuların güreştirildiğini görüyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Nilgün Hanım, yağlı güreş hibritleştirilerek bir mesele değildir. Melez değildir ve kültürün melezleştirilmesi yanlış bir şeydir. Buna çanak tutanların uyarılması lazım. Dejenere etmeden, saptırmadan diğer unsurlarla karışık bir şekilde takdim etmek yağlı güreşin özünü zedeler. Yağlı güreş homozigottur, heterozigot değildir. Yağlı güreşçi ile sumo güreşçisini güreştirmeyi icat edenlere, bunu programlayanlara soruyorum. Siz burada hangi kuralı uygulayacaksınız? Yağlı güreş ve sumonun kuralları bellidir. Kavramsal hangi kuralla yağlı güreşi sumoya yama yapıyorsunuz? Bu yetkiyi nereden buluyorsunuz? Her şey özü ile tanıtılır. Türkiye'de de bir yağlı güreşçi ile sumocu güreşirken sunucu şöyle diyor. Hangi kuralla güreştiklerini bilmiyorum. Tahminime göre serbest güreş olabilir. Durumda 2-2. Burada güreşin ne olduğu belli olmadığı gibi spikerin de güreşten bir haber olduğu trajikomiktir. Güreşi yapan da anlatan da birbirlerini tamamlıyorlar. Bu yağlı güreş kültürümüzün saptırılmasıdır. Başkalarını dahil ederek kendi kültürümüz başkalarının ipoteği altına alınmıştır. Bu milli kültürü milli olmayı öne alan hassasiyetlere aykırıdır. Milli güreşimizin kabullenemeyeceği bir şeydir. Yağlı güreşin sumo güreşiyle melezleştirilerek Türk milletine sunulması, kuralları ve mantalitesi ve kültürü farklı olan yağlı güreşi sumo güreşçileri gösteri güreşi yaptırılması, milli güreşimizin geleneklerine ve kaynağına uymayan bir erozyona uğratacaktır. Kültürümüz de yerleşik imajı bozan bir erozyona uğramış olacaktır. Yağlı güreş endemiktir, bize ait, bizden bir şeydir. Japonya'da farklı iki kıyafeti giyen yağlı güreşçiyle sumocuyu güreştirilemez. Türkiye'de sumonun yağlı güreşle bütünleştirilerek kalıcı hale getirilmesinden vazgeçilmelidir.
Evet. Hocam böylece hem 2017 yılındaki Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik hem de Türklerde spor kültürünün sonuna geldik. Şimdiye kadarki programa bölümümüze katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Zaman zaman yine sizi stüdyomuzda görmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Evet. Siz
görüşlerimi?
Hocam çok kısacık böyle bir 10-15 saniyelik alabiliriz.
Efendim, bir yıl boyunca birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duydum ve Türklerde spor kültürü konusu sanıldığından daha zengin ve kapsamlı bir konu. Bu zengin spor kültürümüzden ben bir seçki sunmaya çalıştım ve bu süre içerisinde sizlerden aldığım ve dinleyicilerden aldığım geri dönütlerle Türk spor kültürümüzün heyecanlarını birlikte paylaştığımızı gördüm ve bu paylaşımlarımıza da beni dinleme zahmetine katlanan sevgili dinleyicilerime, Türkiye'nin Sesi Radyosu yöneticilerine, yapımcıları Sayın Gülşen Ayvaz'a, Feray Uzağ'a, Meltem Avşar'a ve siz sayın sunucumuz Nilgün Doğruk Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum.
Biz bu de son... size çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun her şey için. 2018 size sağlık, mutluluk getirsin. Dinleyicilerimize de aynı şekilde diyoruz. 2018 yılında yine birlikte olmak dileğiyle sevgili dinleyenlerimiz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.